Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Stress Test Reflections on Financial Crises, Amerika Birleşik Devletleri Eski Hazine Bakanı Timothy F.
Geithner'ın 2014'te yayımlanan anı ve politika değerlendirmesidir. Geithner, 2008 küresel finans krizinin merkezindeki görevleri sırasında önce New York Merkez Bankası Başkanı, ardından Hazine Bakanı olarak yaşadıklarını anlatır. Kitabın amacı yalnızca krizin kronolojisini vermek değildir. Aynı zamanda çöküş tehlikesi altındaki finansal sistemi ayakta tutmak için neden hızlı, büyük ölçekli ve çoğu zaman kamuoyunda öfke yaratan adımlar atıldığını açıklamaktır. Anlatı, bankacılık sistemi, ipotek piyasası, tüketicilerin korunması, devlet kurtarmaları ve finansal düzenleme arasındaki bağlantıları bir karar alıcının gözünden ele alır. Geithner, mali krizde ideal seçenekler yerine kötü seçenekler arasından daha az zarar vereni seçmek zorunda kalındığını savunur. Bu nedenle eser, 2008 krizinin mağdurlarına ve eşitsizliklerine değinse de, esas olarak Washington'daki kriz yönetimi mantığını savunan, kişisel sorumluluk duygusu taşıyan bir içeriden tanıklık niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kriz yönetiminde amaç, adalet duygusundan önce sistemik çöküşü durdurmaktır. Kitabın temel savı, finansal panik sırasında devletin ilk görevinin başarısız kurumları ödüllendirmek değil, ekonominin tamamını sürükleyebilecek zincirleme çöküşü engellemek olduğudur. Geithner'a göre büyük bir finans kuruluşunun sorun yaşaması yalnızca o şirketin hissedarlarını ilgilendirmez. Ödeme sistemleri, kredi kanalları, para piyasaları, işletmelerin günlük finansmanı ve hane halklarının tasarrufları birbirine bağlı olduğu için güven kaybı çok hızlı yayılabilir. Bu yaklaşım, kamu kaynaklarıyla yapılan yardımların neden derin bir tepki doğurduğunu da kabul eder. İşini, evini veya birikimini kaybeden insanlar açısından Wall Street'e destek verilmesi ağır bir adaletsizlik görüntüsü yaratmıştır. Ancak Geithner, krizin ortasında cezalandırma isteğiyle hareket etmenin daha büyük bir ekonomik yıkım üretebileceğini ileri sürer. Bu, kitabın en tartışmalı yönlerinden biridir. Yazar, ahlaki öfkenin meşruiyetini bütünüyle reddetmez. Fakat panik anında politika yapıcının önceliğinin istikrar olması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla eser, kurtarma politikalarını kusursuz ya da popüler oldukları için değil, daha kötü sonuçları önleme girişimleri olarak değerlendirir. Okardan da kararları, sonradan bilinen sonuçlarla değil, o andaki belirsizlik ve baskı koşulları içinde tartmasını ister. İkinci olarak, finansal stres testleri, belirsizliği görünür kılarak güveni yeniden kurma aracıdır. Başlıktaki stres testi kavramı, kitabın en somut politika araçlarından birini ifade eder. 2009 yılında büyük bankalara uygulanan testlerin amacı, ekonomik koşullar daha da kötüleşirse hangi kurumların yeterli sermayeye sahip kalacağını incelemekti. Geithner'ın anlatımında sorun yalnızca bankaların zarar etmesi değildi. Piyasalar, hangi bankanın ne kadar zarar taşıdığını ve hangisinin ayakta kalabileceğini bilmiyordu. Bu belirsizlik, kurumların birbirine borç vermekten çekinmesine ve kredi akışının daralmasına yol açıyordu. Stres testleri, bu sis perdesini azaltmak için tasarlandı. Sağlam görünen kurumları zayıflardan ayırmak, sermaye açığı bulunanları belirlemek ve ihtiyaç halinde özel ya da kamusal kaynaklı sermayenin tamamlanmasını sağlamak hedeflendi. Test sonuçlarının kamuoyuna açıklanması da önem taşıyordu. Çünkü güven yalnızca kapalı kapılar ardındaki değerlendirmelerle geri gelmeyebilirdi. Geithner bu yöntemi bir tür finansal triyaj olarak sunar. Yani kaynakların ve müdahalenin teşhis konmuş sorunlara göre yönlendirilmesi gerekir. Bununla birlikte testler geleceği kesin biçimde tahmin eden araçlar değildir. Varsayımlara, denetimin kalitesine ve siyasi iradeye dayanırlar. Kitap, yine de şeffaflıkla desteklenen zorlayıcı sermaye planlarının panik döneminde piyasa güvenini onarmada merkezi bir rol oynadığını savunur. Üçüncü olarak, karmaşık ipotek ürünleri ve zayıf tüketici koruması krizin toplumsal maliyetini büyüttü. Geithner, krizi sadece bankaların aşırı risk almasıyla açıklamaz. Tüketiciyi koruma sisteminin yetersizliği ile karmaşık finansal ürünlerin yaygınlaşmasını, krizin hane halkları üzerindeki ağır etkisinin önemli nedenleri arasında görür. Özellikle düşük gelirli veya kredi geçmişi zayıf borçlulara sunulan bazı ipotek düzenlemeleri anlaşılması güç koşullar içeriyordu. Faiz oranlarının sonradan değişmesi, yüksek masraflar ve riskli ödeme yapıları birçok kişinin üstlendiği yükü doğru değerlendirmesini zorlaştırdı. Bazı borçluların kendi olanaklarının üzerinde borçlandığı doğrudur. Fakat kitap bu gerçeğin. Finans sektörünün yanıltıcı veya uygunsuz yönlendirmelerine ilişkin soruları ortadan kaldırmadığını belirtir. Bu nokta, finansal okuryazarlığın tek başına yeterli olmadığını gösterir. Bir ürün sıradan bir tüketicinin anlayamayacağı kadar opaksa, piyasanın özgür işlemesi tüketicinin bilinçli seçim yaptığı anlamına gelmez. Geithner'ın değerlendirmesi, kriz sonrasında düzenlemenin yalnızca büyük bankaların sermaye düzeyine odaklanmaması gerektiğine işaret eder. Kredi ürünlerinin tasarımı, bilgilendirme kuralları, aracılık teşvikleri ve denetim de önemlidir. Böylece kitap, makro düzeydeki finansal istikrar ile ailelerin günlük borçlanma kararları arasında doğrudan bir bağ kurar. Sistemdeki küçük görünen tüketici koruma açıklarının, yaygınlaştığında bütün ekonomiyi etkileyen bir kırılganlığa dönüşebileceğini anlatır. Dördüncü olarak, ezici güç yaklaşımı, finansal paniğe karşı sınırlı ve çekingen müdahaleyi reddeder, Geithner'ın kriz felsefesinde belirleyici fikir. Piyasaların güvenini geri kazanmak için yeterince güçlü ve inandırıcı müdahale yapılmasıdır. Bu yaklaşım, Merkez Bankası ve hazine araçlarının küçük, aşamalı ve tereddütlü kullanımının paniği uzatabileceği düşüncesine dayanır. Kriz ortamında yatırımcılar ve bankalar devletin sistemi korumaya gerçekten hazır olup olmadığını ölçmeye çalışır. Eğer resmi makamların kapasitesi veya kararlılığı hakkında kuşku oluşursa nakit tutma eğilimi artar, kredi daralır ve sorunlu varlıkların fiyatı daha da düşer. Geithner bu nedenle likidite desteği, sermaye güçlendirmesi, garanti mekanizmaları ve bankaların durumunu açıklayan testlerin birlikte işlemesi gerektiğini savunur. Her aracın tek başına etkisi sınırlı kalabilir. Kitapta savunulan yaklaşımın önemli bir sonucu vardır. Müdahalenin ölçeği siyasi açıdan ne kadar rahatsız edici görünse de, yetersiz kalmasının ekonomik bedeli daha yüksek olabilir. Buna karşı en güçlü eleştiri ise ahlaki tehlike meselesidir. Devlet desteği bekleyen kurumlar, gelecekte daha fazla risk alabilir. Geithner bu riski görür, fakat acil yangını söndürmek ile gelecekteki davranışları düzenlemek arasında ayrım yapar. Önce panik durdurulmalı, ardından daha sıkı sermaye kuralları, denetim ve tüketici korumasıyla risk alma teşvikleri sınırlandırılmalıdır. Bu ayrım, kitabın pragmatik ama tartışmaya açık omurgasını oluşturur. Son olarak, anı türünün gücü ve sınırı, kararların içeriden savunulmasında ortaya çıkar. Stres test, akademik bir kriz tarihi ya da bütünüyle tarafsız bir inceleme değildir. Birinci elden deneyime dayanan bir anıdır ve bu özelliği hem değerini hem de sınırlarını belirler. Geithner, kamu görevlilerinin zaman baskısı altında nasıl bilgi topladığını, kurumlar arası anlaşmazlıklarla nasıl uğraştığını ve ekonomik kararların siyasi sonuçlarını nasıl hesaba kattığını göstermeye çalışır. Bu içeriden bakış, resmi açıklamaların arkasındaki belirsizliği anlamak bakımından önemlidir. Kriz yönetiminde kararlar, tam bilgiyle ve sakin koşullarda alınmaz. Eksik veriler, hızla değişen piyasa koşulları, hukuki sınırlamalar ve Kongre ile kamuoyunun tepkisi aynı anda etkili olur. Bununla beraber anlatı, doğal olarak yazarın kendi rolünü ve tercihlerini açıklama eğilimindedir. Kurtarma politikalarının yeterince sert olup olmadığı, konut sahiplerine ne, ölçüde destek sağlandığı veya büyük kurumların hesap verebilirliği gibi konularda farklı değerlendirmeler mümkündür. Geithner'ın savunusu, eleştirilerin tümünü ortadan kaldırmaz. Fakat okura kriz kararlarını yalnızca sonuçları üzerinden yargılamanın eksik kalabileceğini hatırlatır. Kitabın verimli okunma biçimi, onu kesin hüküm veren son anlatı olarak değil, dönemin güçlü bir tanığının gerekçeli savunması olarak ele almaktır. Böyle bir okuma, hem yazarın kurumsal bilgisinden yararlanmayı hem de onun bakış açısının sınırlarını fark etmeyi sağlar. Sonuç olarak stres test, küresel finans krizinin teknik ve siyasi boyutlarını karar alma merkezinde bulunmuş bir yöneticinin gözünden anlamak isteyen okurlar için uygundur. Ekonomi ve finans alanında uzman olmak şart değildir. Ancak banka sermayesi, kredi piyasaları ve kamu müdahalesi gibi konulara dikkatle yaklaşmayı gerektirir. Kamu politikası öğrencileri, finans profesyonelleri, gazeteciler ve yakın dönem Amerikan ekonomik tarihine ilgi duyanlar, kitabın en fazla yarar sağlayacağı gruplardır. Eserin pratik katkısı, kriz anlarında belirsizliğin ve güven kaybının nasıl kendi başına yıkıcı bir güç haline geldiğini göstermesidir. Ayrıca stres testleri, sermaye desteği ve tüketici koruması gibi araçların birbirinden kopuk başlıklar olmadığını açıklar. Entelektüel katkısı ise devlet kurtarmaları hakkındaki kolay yargıları zorlamasıdır. Geithner, müdahalenin öfke uyandıran dağıtım sonuçlarını kabul ederken, müdahale etmemenin de ağır toplumsal sonuçları olacağını savunur. Kitabı benzer kriz anlatılarından ayıran yön, olayları uzaktan inceleyen bir tarihçinin diliyle değil, kurumların içinde karar vermek zorunda kalmış bir uygulayıcının diliyle yazılmış olmasıdır. Bu yakınlık, ayrıntılı bir karar mantığı sunar. Öte yandan okur, metnin bir savunma niteliği de taşıdığını unutmamalıdır. En iyi sonuç, kitabı krize dair tek açıklama olarak değil, diğer eleştirel çalışmalarla birlikte okunacak değerli bir birinci el kaynağı olarak değerlendirmekle elde edilir. Destek olmak isterseniz, Timothy F. Geithner kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.